18. ayrım, sayfa 363. Lanetli soru. Hovanş Çiğna 3,5 saat sürdü. Bittiğinde hiçbirimizde konuşacak hal kalmamıştı. Neden sonra sanırım Nade'ydi. Şimdi ne olacak gibi bir şey söyledi. Şimdi Mirgorod demişim. Gidilecek, Mirgorod seyredilecek. Sorokinski-Mirgorod arası göze alınmayacak mesafe değildi, öyle yaptık. Dolunay'a yakın mehtap vardı, yüksekçe bir tepe bulduk, oturduk. Ben Gogol'ün izinde Mirgorod evlerinin ay ışığında yıkanan beyaz duvarlarının nasıl daha beyaz, damlara abanan ağaçların nasıl daha kara, ağaçların gölgelerinin nasıl daha da kara olabildiğini görmeye çalışıyorum. Winkler sanayileşme öncesi Rus köylüsünün gözünde dünya Tanrı'nın işaretleriyle doluydu diye mırıldanıyor. Kendi kendisine konuşuyor, duysa da bana, Tanrı kullarına sadece ikonalar ve kilisenin kutsal rahipleri değil, dağların, ırmakların, daha da önemlisi ormanların ruhları aracılığıyla da ulaşırdı. Doğa her ayrıntısında bir mesajın gizli olduğu bir ortaçağ tablosu gibiydi. İnsanlar her hayvanda, her bitkide okuyacakları ruhani bir şeyler bulurlardı. Kelimelerin efsunlu güçleri olduğuna inanılırdı. Nakli Kanye derler, adı anılan birisinin zuhur edeceği inancı yaygındı. İblisin adını ağızlarına almamaya dikkat ederlerdi ki gelmesin. Hristiyanlık bu dünyanın yerini alamadı ama ona nüfuz etti, zenginleştirdi. İstavroz çıkartmak mesela bir tür nakli kanyedir, İsa'yı çağırır. Zikir de böyle bir şeydir, Tanrı'yı çağırır. Ağaçların, kuşların hayatı İsa'nın hayatına benzetilir. Rus kırsalına dalan üniversitelilerin karşılaştıkları bu tür panteizm karışık Hristiyanlıktı ki Narodnikiye kilisenin öğretilerinden çok daha cazip geldi. Cazip geldi ama bu inançların köylüleri sefaletten kurtarmaya yetmeyeceğinin bilincindeydiler. İçini çekiyor. Mussorgsky yeni sahillere yelken açtı ama ulaşamadı diyor. Teknesi yabancı akımlara yem oldu. Baki kalan o teknedeki o namuslu adamın acı çığlığı oldu. Rapine yeterince derine inen sahici bir sanatçı, sonucu coşkuyla karşılamalı, sevincinden dans etmeli demişti. Ama kendisi derinde ölümün şarkılarından ve danslarından başka bir şey bulamadı. Ölümünden 2 hafta önce Rapine'in yaptığı portresini görmelisin Gülo'ya. Melankoli her hücresine işlemiştir. 1875 yazına cinnet yazı deniyor. Halkın hamileri, kültür öncüleri asabi tiklerden, alkolizmden, sarak krizlerinden, manik depresif ataklardan helak oluyorlar. Alexey Cinnet yazının intelijentinin Rus gerçeğini olduğu gibi görmek kararlılığı ile at başı giden, değiştirmek ve iyileştirmek tutkusunun neden olduğu, parçalanmışlık olduğu hususunda Winkler'la hemfikir. Çetin gerçeklerle yüce idealler arasındaki kadim çelişki, akılcılıkla ruhanilik arasındaki ölümcül parçalanmışlık derken gözlerini kaçırıyor. Pravda'nın hizmetkarları bilimin doğrusu ile ahlakın doğrusu arasında çelişki olmadığına inanmak istediler ki, bu hele de Rusya gibi mantığın sıkıntı yarattığı, ülkülerin anında ütopyaya dönüştüğü bir ülkede kabul edilebilir bir sav değildi. Dilimin ucuna kadar geliyor, çocuksu bir ülkede diyeceğim. Çocuklar mantıksal açıklamalardan nefret eder, ne olacaksa bir an önce olsun isterler. Alexi'nin bakışındaki bir şey susturuyor, söyleyemiyorum. Sonra ağır çekim bir sinema enstantanesi gibi Alexi'nin uzandığını, elimi tuttuğunu fark ediyorum. Güllerin aralıkta bile açtığı topraklarda ezelden ebede mavi ve iyi bir kadın gibi müşfik ve ipeksi bir gökyüzünü sarmaladığı insanlar nasıl bilsinler zulmünü boranın, nasıl bilsinler granit kütleler gibi donabileceğini dev dalgalarının denizlerin. Bedenin yönlendirdiği bir adam değildi. Tanıdığımdan bu yana ilk kez böyle bir şey yapıyordu. Şaşırdım. Öyle şaşırdım ki aklımdan 78 harbi için bağışlanmak dilediği gibi bütünüyle absürt bir düşünce bile geçti. Bir gün önce Kiev'de doğduğu evi gezdiğim İlya Ehrenburg'un o dizelerini tekrarladığını neden sonra fark ettim. Nasıl hayal etsinler ya da kara basanında boğulsunlar bahara duyulan o ölümcül hasretin veya nedenli aciz kaldığını zemheri kelimesinin nakletmekte soğuğunu ve o kahredici yeisini zifiri karanlığının Rus kışının. Beklemenin ve beklemenin ve beklemenin ve dua etmenin bir yol vermeleri için hayata buzulların. Yaşam ne kadar zalimse ruhaniyet o kadar derin oluyor Konstantinopollü sultanım. Kar, boran, buz, karanlık Rus'un bedenini hırpalarken yoksunluğun en kötüsüne yaşananlardan daha yüksek bir gerçekliğin var olduğu umuduyla karşı konuluyor. O yüksek gerçekliğin kutsal ve sonsuz olan Tanrı'nın nizamının, Pravda'nın saptanması ölüm kalım meselesi oluyor. Gogol'ün bir an aklından çıkmayan ölüm ve çürütme olgusu Tanrı fikrini içinde taşır. Ölüm varsa Tanrı da var, Tanrı yoksa ölüm de yok. Bunu anladığını biliyorum. Tanrı yoksa ölüm de yoku anlıyorum ama ölüm ve çürüme olgusunun bir düğünü bile karartmasına, cenaze merasimine çevirmesine seyirci kalınmasını anlamıyorum. 78 harbini biz de yaşadık. Hezimete uğramış olduğumuz düşünülürse daha da ağır yaşamış olmalıyız. Şevket Süreyya bir Garçin'den, bir Tolstoy'dan daha mı duyarsız, daha mı nasırlıydı ölüme karşı? Suyu arayan adam çocukluğuma ait ilk hatıram bir yangındır diye başlar. Belki henüz kucaktaydım, belki de yürüyordum. Fakat herhalde çok küçüktüm. Çünkü hatıramda bundan daha eski bir iz yoktur. Dünyaya bu yangın içinde gözlerimi açmış, hayata bir yangınla başlamış gibiyim. Ben bir göçmen çocuğuydum. Bizim mahallemiz bir muhacir mahallesiydi. Kırım'dan, Dobruca'dan, Tuna kıyılarından zaman zaman harpler, katliamlar içinde kopup gelen göçmen sellerinin artıkları. 150-200 yıldan beri hemen daima yenilen ordular ve daima gerileyen sınırlarla beraber adım adım çekilerek buralara kadar sürülmüşlerdi. Bu göçün hikayesi Tuna kıyılarında başlar. Hikaye oldukça basitti fakat işin üzerinden 30 yıl kadar geçtiği halde babamın gönlünde bu hatıra hala tazeliğini muhafaza ederdi. 1877'de Ruslar Tuna'yı geçince Deli Orman'da sarsılmıştı. Biz Deli Orman'danmışız. Babam kalabalık bir ailenin çocuğuymuş. Bu aile gece kapılar kapanınca etrafı çevrilmiş küçük bir kaleye dönen çiftlikte yaşıyorlarmış. Evler, ahırlar, samanlıklar büyük bir avlunun etrafında diziliymiş. Köpekler gece çiftliği beklerlermiş. Tuna'da harp patlayıp da Tuna'yı aşan kazaklar bu toprakların sınırlarında gözükünce bu çiftlik evi de boşalmış. Kazakların atları göçmenlerin öküz arabalarından daha çevikmiş. Kaçan kafile baskına uğramış, parçalanmış. Buralara kadar ulaşabilen göçmenler mahallemizin yanında arabalarını çözdükleri zaman babamın 40 kişilik ailesinden arabadaki ihtiyar anasından başka kimsenin kalmadığı görülmüş. Kaybolanların izleri ve akıbetleri hiçbir zaman belli olmadı. Anamın göç hikayesi biraz daha kısaydı. Onun babaları Batı Trakya'nın Bulgaristan'a kalan dağlık bölgesinde bir köyde yaşıyorlarmış. Oraları elimizden çıkınca bölgenin bütün Türkleri gibi onlar da yavaş yavaş yurtlarını bırakmışlar. Sonraları çeşitli akrabalık bağları ile bağlandığımız ailelerin de hikayeleri bizimkilerle karıştı. Mesela bu ailelerden birisi Bulgaristan'ı ikiye ayıran Balkanların bir geçidinde yaşıyormuş. Tuna'yı aşan Ruslar daha buraya gelmeden bir köyde yaşayan Bulgarlar isyan etmişler. Kilisede çanlar çalınmış, önceden ve gizlice hazırlanan teşkilat derhal meydana çıkmış. Neferler, çavuşlar, zabitler peyda olmuş. İsyancılar önce karakolu basmışlar, kuleye kendi bayraklarını çekmişler. Köyün yağması kolay olmuş. Kadınlara dokunmamışlar ama ileri gelen insanları birer birer temizlemişler. Bu hikayeyi bize anlatan kadın akrabamız kendi babasının başı kesilirken zahmet çekmesin diye kürkünün yakasını nasıl kıvırarak kendisini almaya gelen isyancılara nasıl teslim olduğunu anlatırdı. İsyancılar o arada çok insan temizlemişler. Bir Türk askeri kolu köyü bir aralık kurtarınca arta kalanların göçü başlamış. Nihayet sağ kalanlar uzun maceralardan sonra bu mahallenin kenarına varmışlar. Kim bilir nerelerden ve ne zamanlardan beri akıp kopup gelen bu göçün sonu gelmiş de sayılmıyordu. Burası sadece bir konak yeriydi. Yeni harpler, yeni yenilgiler, yeni göçler olacaktı. Mahallede herkes bir gün olup da buradan göçüleceğine inanıyor, o günü bekliyordu. Hoca Hanım denilen bir yaşlı kadın vardı ki bizim mahalleye başka bir mahalleden misafir gelirdi. Her istediği evde istediği kadar kalırdı. Onun mahallede bulunduğu zamanlar gece toplantıları daha kalabalık olurdu. O herkesi tanırdı, her şeyi bilirdi. Yarı sofu, yarı meczup, yarı derviş bir kadındı. Müslümanların evveli Şam, ahırı Şam derdi. Bu sözleri dinleyenler yakında Şam'a kadar göçüleceğine inanırlardı. Edirne sudan, İstanbul ateşten batacak. Buna da herkes inanırdı. Hatta Osmanlı Devleti'nin sonunu haber verirdi. Bu devletin son padişahı Sultanahmet olacak. Sonra bir mecit gelecek ama o artık padişah sayılmayacak. Hoca Hanım'ın şom ağzı ne vakit kapanmıştır bilmiyorum ama memleketin batı sınırı Edirne'nin adeta son evlerine kadar sokulduktan sonra şimdi oralarda baykuşlar kendilerine tüneyecek istedikleri kadar harabe bulabilmektedirler. Bir zamanlar bir imparatorluğun o geniş Osmanlı Devleti'nin baş şehri olan Edirne şimdi artık bir sınır kalesiydi. Edirne'yi her istikamette saran bakımlı bağların yerini şimdi artık baldıranlar, dikenler, sert pis kokulu mürver ağaçları ve bir mezarlık ıssızlığı almıştır. Mamur konakların yıkıntıları arasında davar sürüleri dolaşır. Vaktiyle uçtan uca uzanan kışlaların çökmüş damların altında dizi dizi kof pencere delikleri ruha korku verirler. Bu harabelerin ortasında tüneyen bir avuç insanın üstünde ise dünyanın en güzel kubbeleri ve en ince minareleri hazin bir tezat içinde yükselir. Dipnot Selimiye Camii. Ben bir sınır şehrinde doğdum. Doğuşum da bir harp yılına rastlamış. Dipnot 1897 Türk-Yunan Harbi. Zaten o yıllar sükun yılları değildi. O yıllar kanlı, muammalı bir asra gebeydi. Bir asır sona eriyordu, yeni bir asır doğmak üzere bulunuyordu. Şu acayip, şu yaşanmaya değer 20. asır. Benim ilk kanat çırpınışlarım da asıl 20. asırda başlayacaktı. Demek kaderimi onunla paylaşacaktım. Onun bütün çocukları gibi ben de asrımızın büyük macerasından kendim payıma düşeni, onun yüz milyonlarca atsız çocuklarından biri olarak, kaderin önüme serdiği yüz milyonlarca küçük yollardan biri üzerinde kendi alın yazıma göre yaşadım. Hayata onunla gözlerimi açtığım yangın sonra nice ve nicelerinde göreceğim yangınlar gibi bir kaza eseri değildi. Bu yangın da o zamanlar bütün Avrupa Türkiye'sini saran yüzlerce, binlerce yangından birisiydi. O zamanlar Avrupa Türkiye'sinde yani bütün Rumeli'nde olduğu gibi bizim şehrimiz Edirne'nin etrafında da çeteciler, komiteciler kaynaşıp duruyorlardı. Yarı haydut, yarı politikacı çeteler. Rum çeteleri, Bulgar çeteleri ve daha çok Bulgarlar. Bunlar zaman zaman köyleri, çiftlikleri basarlardı, harmanları, ağıları ateşe verirlerdi. Dağa adam kaldırırlardı, baskınlar, çarpışmalar olurdu. Hatta şehre kadar sokulurlardı. Hele bizim kenar mahalle bu karışıklığın, korkunun ortasında yaşardı. Şehir zaten bir ordu merkeziydi, bir ordugah halindeydi. Uzaktan bir duman belirir veya bir yerden bir takım silah sesleri duyurulursa mahallenin sokakları hemen boşalırdı. Biz çocuklar oyunlarımızı keserdik, kadınlar çocuklarını evlerine alırlardı, kapılarını kilitlerlerdi. O saatlerde işlerinden dönen ve bir bakıma sakin görünen erkekler düşünceli olurlardı. Dar, iğri büğrü sokaklarda birbirlerine rastlaşınca sessiz selamlaşır, evlerinin kapılarına varırlar, gene sessiz açışan kapılardan yavaşça evlerine girerlerdi. Bizim kenar mahallemiz basık bir mahalleydi. Yazın toz, kışın çamurla örtülü daracık sokaklar bir çıkmazın içine tıkanıncaya kadar alçak bahçe duvarları arasında kıvrılır giderlerdi. Bu duvarlar ya çalılarla çitlenirdi yahut da moloz ve kerpiçten yapılmış olurlardı. Beyaz badanalı tek katlı evcikler, kulübeler hep küçük ve ağaçlık bahçeler içinde kaybolmuşlardı. Damlar ya yağmurla yosunlaşmış taşlarla, kiremitlerle örtülmüş olurdu yahut da ot, saz demetleriyle kaplanırdı. Bizim mahallemizde komşu kadınlar her gece bir başka evde toplanırlardı. Mahallenin bütün evlerinde, bütün toplantılarında gece çete, komite hikayeleri anlatılırdı. Basık odacıklar gündüz küçük pencerelerden ışık alırdı. Geceleri pencerelere üst kenarları gergin bir iple büzülen sararmış patiska perdecikler çekilirdi. Yerler hasır kilim parçalarıyla örtülürdü. Bu kilim parçaları bizim mahallenin hemen bütün evlerinde olduğu gibi muhacir kadınların kırpıntılardan örüp dokudukları alacalı parçalardı. Misafir kadınlar toplanmaya başlayınca çete, komite hikayelerine geçilirdi. Kadınların en bilgiçleri her gece bu hikayelerin yenilerini bulup söylerlerdi. Hepsi korkunç, esrarlı şeylerdi. Biz çocuklar analarımızın dizlerine yapışarak, eteklerine gömülerek bu anlatılanları korkulu gözler, gittikçe donuklaşan bakışlarla dinlerdik. Bir gün bir köyün basılması, bir gün bir köprünün atılması, başka bir günde ateşe verilen depoların, cephaneliklerin hikayeleri söylenirdi. Anlatılanlara göre çeteci her yerde ve her kıyafette görülebilirdi. Mesela bir gün bir köy mescidinde sabah ezanından önce güzel sesli bir derviş Kur'an okuyordu. Cemaat sıra sıra ve başları önlerinde Kur'an'ı dinliyorlardı. Sonra müezzinin sesi duyulunca namaza duruldu. Güzel sesli derviş de Kur'an'ı kapayarak rahlesine koydu, cemaate karıştı. Fakat biraz sonra bu rahlenin altından bir bomba patladı. Mescit harap oldu. Ölenler, yaralananlar üst üste yığıldılar. Halbuki derviş bunların arasında yoktu. O kaçmıştı ve bir çeteciydi. Gece ilerledikçe çocukların bu hikayelerin baskısı altında yorulan muhayyilelerinde yıkılan camiler, atılan tabyalarla derviş, papaz, eşkıya hayalleri birbirine karışır, gözler gittikçe mahmurlaşırdı. O zaman çocukların uykularını açmak, daha doğrusu gözdağı vermek için bir sıra nasihatler başlardı. Çocuklar, eğer çeşmeye su almaya gittiğiniz zaman yalağın içinde bir altın görürseniz uzanıp almayacaksınız. Çünkü o bir tuzaktır. O altının altına çeteler mutlaka bir bomba koymuşlardır. Sonra sokaktan bir yabancı geçer de, evladım bak sana şeker getirdim derse sakın elini uzatma. O şeker bir dinamittir, ağzında parçalanır havaya uçarsın. Harp veya komitecilik hikayelerinden başka dilden dile naklolunan masallar veya kötü taş basması kitaplardan okunan hurafeler, rüya ve fal tabirleri, aşk ve kahramanlık destanları, nihayet biraz din, biraz tarikat havası. Bunlar herkesin müşterek malı olan, herkesin iç aleminde derece derece yer alan manevi varlıkları. Bu hayal, düşünce ve inanış sermayeleri, mahallenin az çok duygulu her insanı gibi benim çocuk benliğimin de ilk örgüsünü dokudu. Hatta denebilir ki bu manevi örgü benim iç benliğime damgasını vurdu. Anam cin, masal ve destan kitaplarını okur anlatabilirdi. Cin peri hikayelerinin en canlısı bir serencamdı, yer altında geçiyordu. Yer altında cinler, periler, devler yaşıyorlardı. Orada her şey sihirli ve tılsımlıydı. Cinler perilerle daima çarpışıyorlardı. Sarayları, mağaraları, kaleleri, şehirleri vardı. Attığımız süprüntüler onlarda altın veya gümüş vazifesi görüyordu. Bunları kim akşam karardıktan sonra süprüntüyü dışarı atarsa onlara vergi vermiş olurdu. Onlara karışmış sayılırdı. Ondan sonra cinlere, perilere karışanların evleri her akşam onlar tarafından sarılırdı. Onlar vergilerini beklerler, vermeyenlerin uykularına girerek haklarını isterlerdi. Hikaye korkunç olduğu kadar da saçmaydı, fakat böyle hikayeler gecenin ilerlemiş saatlerinde küçük bir petrol lambasının zorlukla ışıklandırdığı kapıları, pencereleri sıkı sıkıya kapanmış basık bir odada ve hepsi de korkudan uyuşmuş kadınlara, çocuklara anlatılınca tesir başkalaşırdı. O zaman bir hikaye olmaktan çıkar, devler, periler, cinler birbirine karışarak bahçeleri doldururlardı. Neredeyse bunların evleri basarak, odalara saldırarak hepimizi boğacaklarını sanırdık. Böyle olunca da hikayemizin tabiat dışı unsurları, henüz işlenmemiş çocuk muhayyilemizin temeline gerçek varlıklar gibi yerleşir, öylece kalırdı. Hayallerimizin çalışması uykuyla da bitmezdi. Çetelerin, komitecilerin bu defa da rüyalarımızdaki saltanatı başlardı. Yangınlar alevlenirdi, sular basar, pusular, baskınlar birbirini kovalardı. Çeteciler bazen beyazlar giymiş bir melek kıyafetinde tatlı dillerle beni kucağına çağırırdı. Fakat sonra bu meleğin başında birden kocaman bir kalpak peyda olurdu. Onun altında kan çanağı gözlerle sert bıyıklar, sakallar birbirine karışırdı. Rüyalarımızı dolduran kanlı mücadelelerden sonra gün ağarıp gözlerini açan mahalle çocuklarının yataklarından çıkmaları, sokaklara fırlamaları bir olurdu. Alexia'ya döndüğümü hatırlıyorum. Tanrı'nın nizamının saptanması ölüm kalım meselesi oluyor diyorsunuz da, ölüm ve çürüme insanoğlu Pravda'yı keşfetse de orada, keşfetmese de orada. Öyle değil mi Alexi? Nade? Kürkün yakasını kıvırarak teslim olmak da var ya da yok mu? 78 Harbi'nde kaybedenin biz olduğunu, Türkler için savaşan zavallı Mısır köylüsü ibaresinin telmiği de dahil olmak üzere yükselen Rus milliyetçiliğine ilişkin açıklamalarının beni en azından yabancılaştırabileceğini düşünmemişlerdi. Bir an bir sessizlik oldu, arkasından Nade, Gülo'ya sen o bölgede yaşamıştın değil mi? Hangi bölgede Nade? Kars, yani Erzurum. Ve Mirgorod semalarında yükselen tezek dumanı Sarıkamış'ın. Yükseldi, yükseldi, yıldızları örttü. Gencecik asker babamın hayali gözlerimin önünde belirdi. Bob'un bahsettiği 1921 sınır anlaşmasından kalan bir pürüzü çözmek için 50'lerde Sovyetlerle müzakereye oturan heyette babam da vardı. Gogol'ün hafif atlı arabasını anlattığı B kasabasının en hafif yağmurda çamura dönüşür dediği toz, benim babamın kirpiklerinde gördüğüm tozdur. Jipinin sesini duyup kapıya fırladığımda ne onu ne de şoförü Salih abiyi tanıyabilmiştim. İkisi de başlarından aşağıya bir torba çimento boşaltılmış gibi tepeden tırnağa bulanmışlardı. Rus hududundaki müzakerelerden dönüyorlardı. Jipin üstü açıktı, ön cama indirilmiş, motor kapağına yatırılmıştı. Motor kapağının üzerinde ay yıldız olurdu. Ay yıldız da tozun altında kalmıştı, seçilmiyordu. Babam uzak durmamı işaret edip jipten atlarken yoğun bulutun içinde kaybolmuş gibi olmuştu. Üniforması günlerce avluya gerili ipte asılı kaldı. Annem tozunu çıkarabilsin diye girip çıkıp sopayla dövdüydü babamın üniformasını. Ama tuhaf bir şeydi, halı dövmeye benzemiyordu. Yine de temizlenemediğini, atılmak zorunda kalındığını hatırlıyorum. Galiba son olarak birisi ıslak bezle silmeye kalkmış, çamurlaşan toz kumuşun dokusuna çıkmamacasına yerleşmiş ceket kazık gibi olmuştu. Önemli bir kayıptı, çünkü üniforma kumaşı 2 yılda bir verilirdi. Babam elbisesiz kalmıştı. Annem babamın sahraya çıkarken üstelik açık bir jipte ne akla hizmet muharebe giysisini değil de karargah üniformasını giydiğini anlamadığını söylüyordu. Babam da anneme Ruslarla müzakereye batıl dresle gidilmeyeceğini bir türlü anlatamadığını. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 187. Ölünceye kadar unutmayacağımı bildiğim ve nedense acı veren bir anısı çocukluğumun. You are homesick, my dear, dedi Winkler. Dipnot, sen silah asidi çekiyorsun azizem. Perhaps, dedim. Yes, perhaps, I am homesick. Ağustos'un ikinci yarısı, bir sabah uyanırsınız, ışık dönmüştür, bir önceki sabahın ışığı değildir. Nereden çıktığı belirsiz, serin bir yer yalar, ürpertir. Anlarsınız ki gözlerinizi uzun, soğuk ve yalnız bir güze döndürmenizin vaktidir. Güz yalnızsanız güzdür çünkü. Yaprak dökümü yalnız yalnıza ayağındır. Gazalın altından fışkırmak için fırsat kollayan hayata, kışı atlatabileceklerine güvenenler şehadet ederler ki ben onlardan birisi değilim. Hayal gücüm beni ruhani doruklara ulaştırabilir ama orada tutunduramaz, sürdürülebilir ikamet sağlayamaz. Anlamak, katılmak demek değildir, hayır. Ne Garşin'i, ne Solovyev'i, ne Tolstoy'u, ne Alexi'yi, ne de Aytunç'u anlamak katılmak değil. Düşününce galiba teselli de değil. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlardı. Mirgorod semalarında batmak üzere olan yarım ay, aşağıda köpek sesleri. Kendimi Mussorgsky halkın kendisini bağrına basmasını, kardeşliğe kabul etmesini istermiş derken buldum. Söyleyin bana, nasıl bir şey bu kardeşlik, sığınılmak istenen bu bağır, nasıl bir bağır? Sakın Şipka'da Türkler için savaşan zavallı Mısır köylüsünün delik deşik bağrı olmasın. Ya da Bolşeviklerin kadınları millileştirdiğine inanan o mujiğin kanayan sinesi. Alexi'ye döndüm. Gördüğünüz gibi Prens Zelenski beni hayretlere gark eden ne Mussorgsky'nin cinneti ne de Gogol'ün açlık girevi. Beni hayretlere gark eden, çürüyenden boşalan, yeri doldurmaya hevesli olanlar. Marfa değil, Prens Andrei. Yes dedim, yes Marfa değil, Prens Andrei. Katso değil albay, Solyenitsin değil Nabokov. İnançtan, ülküden, vizyondan, insan hayatından daha üstün bir gerçeklik arayışından kurtulmayı başarabilenler. Ölüm ve çürüme gibi mukadder bir olguyu, manen ve maddeten hükümsüzleştirmeyi, yok saymayı başarabilenler. Ve bir itiraf. 3 yıl önce neredeyse ben hala oradayım Alexi. 3 yıl önce kanlı muammalı bir yüzyılın nasıl yaşanmaya değer bulunabildiğini, 10 binlerin telef olduğu bir göçün nasıl hikaye oldukça basitti diye özetlenebildiğini anlamaya çalışırdım. Bu kendi ülkemdeyken böyleydi. Sizin ülkenizde azabı Repin'in ve Reşçagin'in tablolarında, Garşin'in Tasarov Rodionov'un öykülerinde, Mussorgsky'nin Rimsky-Korsakov'un notalarında kayda düşülmüş gördüm. Sanmayın ki küçümsüyorum, sanmayın ki sanatçılarınızın, edebiyatçılarınızın yetenekleri, adanmışlıkları beni ezmiyor, huşu ile karışık bir hayranlık, hatta saygı duymuyorum. Ama teslim edersiniz ki bütün bu çaba, bu bilinç ne Putin'i Kuzey Koreliler için yeni gulaklar tesis etmekten alakoydu, ne de Çeçen kızın beynini kürekle parçalamaktan kurtardı. Sizinle aramızdaki farksız, sevimsiz olguları örtmek, kaçışlara izin vermeyi reddederken biz aynen bunu yaparız. Siz insanların en gizli dürtülerini, heva ve heveslerini didikler, haz düşkünlüklerini, öldürme dürtülerini irdelerken biz görmezden gelir, ölümü doğallaştırır didiklemeyiz. Bilmem ki kim haklı. Gorbaçov ve çevresini düşündüğümde de görüyorum ki yine şeytanları ortaya dökmüşsünüz ama onlarla ne yapacağınızı bilememişsiniz. SSCB'nin son yılları oradan oraya koşuşan şaşkın insanların hikayesi sanki. Bir olay biterken başkası başlıyor. Devlet ne yapacağını bilemiyor. Dediğim gibi bilemiyorum ki kim haklı. Tek bildiğim aynı yerde olduğum. Sen kardeşliğin bir adının da Priyut olduğunu bilir misin Lubimaya? Alexi cevap vermemi beklemeden devam etti. Kardeşliğin bir adı da Priyut'tur, sığınak. Narodniki değiştirmek istediği dünyaya sığınıyordu. Kozmos'un soğuk yaşamayan boşluğundan gezegenimize kaçıyordu. Issız adacıklarını Kozmos'u göğüsleyemedikleri için terk ettiler. İnan bana, intelijentiyle birliktelik içinde yalnızlık çok kalabalık bir yerdir sultanım. Bana ölmek bilmiyorsunuz dediğini hatırlar mısın? Gelmiş geçmiş herkesin hayatını yaşıyorsunuz. Bu ülke bana ölememenin ne büyük bir zulüm olduğunu öğretiyor dediğini. Haklıydın. Bizim atalarımız göçüp gitmezler, hayır, hepsi buradadırlar. Hepsi bizi Orwell'in ağabeysinden de iyi gözetlemektedirler. İnsanı karanlığa sürüklerlerken merhametleri de yoktur, dur durak da bilmezler. Zeka nasıl iyiliksever olabilir ki sultanım? Aristokrasi ile entelijensiyanın arası bir adım. Sovyet entelijensiyası hiçbir zaman eğitimli değildi. Sovyet entelijensiyası seçkin bile değildi. Bilim ve kültür bürokratları, entelektüel servetin memurları, hatta bilgi rençberleri Sovyet entelijensiyası buydu. Üretim ele geçen tek serveti eğitimi olan Sovyet orta sınıfının işiydi. Önce üretim durdu. 1980'lerin ortalarında toprak köleliğinden ancak 1-2 nesil önce, ancak kurtulmuş bir kuşak işçi çocukları, köylü çocukları, milyonlarcası. Rusya'nın yeni beyinleri. Ne gibi bir ütopyaları olabilirdi ki, neye isyan edeceklerdi? Düşünen Rus tehlikelidir Güloya, düşünmekten vazgeçen Rus ise çirkin. Ama ne istediklerini biliyorlardı. Amerika'da ne varsa onu istiyorlardı. İyi yaşamak istiyorlardı. Parti onlara bu güzel şeyleri sunamazdı. Var olan batı öte beri binlerce yetecek kadardı. Milyonlara değil. Soysuzlaşmış komünistler, soysuzlaşmış aydınlar, kendi Amerikalarını da soysuzlaştırdılar. Bu insanlar şimdi artık Rusya ile bildikleri tek biçimde halleşiyorlar. Ne alacaksan şimdi al, hemen götür. Yarın onları ilgilendirmiyor çünkü yarın onlara ihanet etti. Geçmişe saygıları yok çünkü geçmiş onları yarınlarından etti. Atalarımız bizim derinden de derin korkularımızı çekemediler Gülo'ya. Onlar hayalleriyle ya da yalanlarıyla öldüler. Düşünmek kadar büyük bir zorba yok sultanım. düşünce insanoğlunun içinde çiçeklerle karşılanan bir istilacı gibi, onun karşısına tümden savunmasızsın ve biz dünyamızı aklın yapıldığı maddeyi kullanarak inşa ettik. Perestroika'yı gelecek şoku olarak düşünebilirsin. Bugün yaşanan ise panik. İleride neyle karşılaşacağız? 20. yüzyılda paranoyak olmamız için yeterli neden vardı. Alıştık. Özgür düşünce ahlak sınırları içinde de kalamaz. Bekle ve gör. Bundan sonraki dönem insanoğlunun nihai yok oluşu. Belki de düşünmemeyi tercih edersin, değil mi? Düşünmemeyi, özgür olmamayı tercih edersin. Bunu anlayışla karşılarım. Bilmemek daha iyi diyorsan haberleri kaçırmayacak, evinden gazete eksik etmeyeceksin. Televizyon ve kitlesel medya bireyi tecrit etmek, özelleştirmek, seyirlik olanla gerçek olanı ayırt edemedikleri, etmek de istemedikleri bir sanal seyirliği hapsetmek için var. Körfez Savaşı aslında yoktu demedi mi Baudrillard? Dipnot, Jean Baudrillard, 1929. Fransız sosyoloji profesörü, postmodernite teorisyeni, kültür ve medya eleştirmeni. Utanmaz, arlanmaz, anlamsız bir oyun. Savaş değil, savaşın melodramatik bir versiyonunun sahnelenmesi. Öyleyse cesaret, insanoğlu cesaret. Evet, tımarhanelerin hepimizi içine alacak kadar büyüttüler. Evet, sen ve ben bu yeni harmanın, yeni düzenin bir parçasıyız. Dipnot, yeni harman, New Deal. Tedaviye dayanman imkansız değil Gülo'ya. İnan bana, ben hastanenin özel bir revirinde SSCB'de yattım, biliyorum. Kendinin kim, onların ne olduğunu tanıyorsan dayanabiliyorsun. Tanıyorsan yalan söylüyorsun, hile yapıyorsun, mış gibi yapıyorsun. Biliyorsun ki sistemin adaletinin gözü kör. Çifte yaşam kurmayı başarıyor, çifte hayat yaşamayı öğreniyorsun. Sanal gölgen her zaman senden önde gidiyor. Ona kendi adını veriyorsun, yaşam gücünü veriyorsun. İnsan yüzünün en iyi savunmasıdır maske. Benim maskem mi ne? Anlıyorsun, artık biliyorsun Gülo'ya. Gördüğün gibi sultanım, ben de başladığım yerdeyim.